Ayrım 31, sayfa 195. 18. Hakların edinilmesi ve kaybedilmesi. Acquisition and loss of rights. 310. Kavram, konsept. Haklar kişilere bağlıdır. Hak ile kişi arasındaki ilişkinin doğmasına hakların edinilmesi veya kazanılması denir. Buna karşılık hakkın bir kişinin mal varlığından veya kişi varlığından çıkmasına, başka bir deyişle kişi ile hak arasındaki ilişkinin kesilmesine hakkın kaybedilmesi denir. Dipnot. A. Atay, Medeni Hukukun Genel Teorisi, 1980, sayfa 401. N. Bilge, Hukuk Başlangıcı, 17. Bası, 2003, sayfa 252. E. Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, 1986, sayfa 282. M. K. Oğuzman, N. Barlas, Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar, Temel Kavramlar, 10. Bası, İstanbul, 2003, sayfa 91. 1. Hakların edinilmesi, Acquisition of Rights. 311. Hak, kendiliğinden hukuk kuralından doğmaz. Hakkın doğabilmesi için hukuk kuralını harekete geçirecek bir iticiye gerek vardır. Bu itici, bir hukuksal olay yahut bir hukuksal eylem ya da bir hukuksal işlem olabilir. Bu araçlardan yararlanarak hakların edinilmesi genel olarak üç yolla olur. Bunlardan biri asli yoldan hak edinme, diğeri devir yoluyla hak edinme, üçüncüsü ise kurma yoluyla hak edinmedir. 312. Asli yoldan hak edinme. The original acquisition of rights. Başkasına ait olmayan, kazanıldığı anda meydana gelen hak, asli yoldan edinilmiş bir haktır. Başka bir deyişle, bir hakkın asli yoldan edinilmesi, başkasına ait olmayan bir hakkın ilk sahibi olarak doğrudan doğruya kazanılmasıdır. Örneğin, avlanmak suretiyle bir hayvanın mülkiyetinin elde edilmesi asli yolla kazanılmış bir haktır. Burada bir hakkın devri söz konusu değildir. Asli yoldan hak edinme üç biçimde ortaya çıkar. A. Hukuksal olay yoluyla. Bireyin iradesi dışında meydana gelen ve hukuksal sonuç doğuran bazı olaylar asli yoldan bir hakkın kazanılmasına neden olurlar. Örneğin, doğumla kişilik hakkı, 18 yaşını doldurmakla medeni hakları kullanma yeteneği, parantez, fiil ehliyeti yahut çatıdan uçan bir kiremidin birine çarpması halinde tazminat hakkı doğar. B. Hukuksal eylem yoluyla. Bireyin bazı hukuksal eylemleri belli koşullar altında hakkın asli yoldan kazanılması sonucunu doğurabilir. Örneğin, eşlerden birinin evi terk etmesi, boşanma hakkını yahut başkasının toprağına ağaç, parantez, fidan, dikmesi, fidan üzerinde toprak sahibinin mülkiyet hakkını meydana getirebilir. C. Hukuksal işlem yoluyla. Hukuksal işlemlerde kişilerin asli yoldan hak elde etmelerini sağlar. Örneğin, hukuksal bir işlem olan evlenme, karı koca arasında karşılıklı bazı hakların doğmasına neden olur. 313. Devir yoluyla hak edinme. Acquisition by transfer of title or rights. Genel olarak haklar devir yoluyla elde edilir. Bir hakkın devir yoluyla edinilebilmesi için bir kişiye ait olan hakkın hukuksal bir olayla veya hukuksal bir işlemle başka bir kişiye geçmesidir. Devir yoluyla hak edinmede bir yanda hakkı kaybeden, diğer yanda da hakkı kazanan vardır. Genellikle mal varlığı hakları devir yoluyla kazanılır. Devir yoluyla hak edinme kapsam yönünden iki biçimde ortaya çıkar. Ya belli hakkın yahut bir kimsenin bütün haklarını içine alan mal varlığının devri söz konusu olabilir. Bir kişinin mal varlığından belli bir hakkın başkasına geçmesine tekten geçiş, parantez, cüz'i intikal. mal varlığının tümünün geçmesine ise tümden geçiş, parantez, külli intikal denir. Ölenin varlığının mirasçıya geçmesi, tümden geçişe örnek olarak gösterilebilir. Bazen mal varlığının iktisadi yönden bağımsız bir bütün teşkil eden bir parçasının, örneğin bir ticari işletmenin bütün alacak ve borçlarıyla bir başkasına geçmesine de yine tümden geçiş söz konusudur. Devir yoluyla hak kazanma iki biçimde ortaya çıkar. A. Hukuksal olaylar. Hakların devir yoluyla kazanılmasını sağlayan en önemli hukuksal olay ölümdür. Ölüm olayıyla ölenin mal varlığı mirasçılarına kendiliğinden geçer. Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. B. Hukuksal işlemler. Devren hak elde etmenin en yaygın yolu hukuksal işlemle hakların edinilmesidir. Örneğin, birine ait olan taşınmaz malın mülkiyeti geçerli bir borçlanma ve tescil işlemiyle başkasına geçebilir. Genel olarak belirtmek gerekirse, bir kimsenin sahip olduğu hakların bir başkasına geçebilmesi için hukuken geçerli devir işleminin yapılması gerekir. 314. Kurma yoluyla hak edinme. Acquisition of rights by establishment. Bazı haklar kurma, parantez, tesis, yoluyla elde edilir. Örneğin, mülkiyet hakkına dayanarak bir ipotek hakkı kurmada olduğu gibi. Kurma yoluyla hak edinmeyi, devir yoluyla hak edinmeden ayırmak gerekir. Kurma yoluyla hak edinmede, bir hakkın devri yoluna gitmeden, sahip olunan bir hakka dayanarak yeni bir hak kurmak ve bunu başkasına geçirmek söz konusudur. Kurma yoluyla hak edinme ancak hukuksal bir işlemle olur. 2. Hakların kaybedilmesi. Lost of rights. 315. Hak ile kişi arasındaki ilişkiyi sona erdiren nedenler çok ve çeşitlidir. Hakların kazanılmasında olduğu gibi, hakların kaybedilmesinde de hukuksal olaylar, hukuksal işlemler ve hukuksal eylemler etkili olmaktadır. Hakların sona ermesi, ya hakkın bir başkasına geçmesi ya da hakkın yok olması yoluyla olur. Bir hakkın yok olmasına hakkın mutlak kaybı da denir. 316. Hakkı sona erdiren olaylar. Events terminating rights. Hakkı sona erdiren olaylar çeşitlidir. Bunlardan başlıcalarına aşağıda değinilmiştir. A. Ölüm. Hakkı sona erdiren doğal olaylardan en önemlisi ölümdür. Hak sahibi ölünce kişilik sona ereceğinden ona bağlı haklar da kendiliğinden sona erer. Bu haklardan bir kısmı ölenin mirasçılarına geçer. Kişiye bağlı olan haklarsa ölümle son bulur. B. Eşyanın yok olması. Hakkın konusunu oluşturan eşyanın yok olması ona dayanan hakkı da yok eder. Örneğin, bir hayvanın ölmesi yahut bir şeyin yanması onun üzerindeki hakkı da ortadan kaldırır. C. Zorlayıcı neden ve beklenmeyen durum. Bazen zorlayıcı nedenlerle beklenmeyen durumlar bir hakkı sona erdirebilir. Önceden kestirilemeyen, önüne geçilemeyen dış etkenlerin doğurduğu zorlayıcı neden yahut mücbir sebep dediğimiz fırtına, deprem, sel gibi nedenler bir hakkı ortadan kaldırabilir. Böyle bir durumla karşılaşan borçlu borcundan kurtulur. Dipnot. A. P. Gözü büyük. Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller. Ankara 1977. Bir de beklenmeyen durum yahut kaza dediğimiz sırf borçlu yönünden ortaya çıkan ve hakkı ortadan kaldırabilen olaylar vardır. Bunlar zorlayıcı nedenlerden ayrıdır. Zorlayıcı neden genel ve bir dış etken sonucu meydana gelir. Beklenmeyen durumsa özel ve bir iç etken sonucu ortaya çıkar. Borçlu, olağanüstü bir çaba ya da dikkat harcarsa belki beklenmeyen durum dediğimiz olayları önleyebilir. Buna karşılık zorlayıcı neden dediğimiz olayları borçlunun ortadan kaldırması ya da engel olması olanağı yoktur. bir evin sel tarafından yıkılması zorlayıcı bir neden, evin elektrik kontağı sonucu yanması beklenmeyen bir durumdur. Her ikisinde de kiracının mal sahibine karşı olan hakkı ortadan kalkmış olur. D. Belli bir zaman süresinin geçmesi. Belli bir zaman süresinin geçmesi hakkı etkiler ve bazı hallerde hakkı sona erdirir. Çocuk üzerindeki velayet hakkı çocuğun 18 yaşını doldurmasına kadar devam eder. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla kendiliğinden sona erer. Zaman aşımı veya hak düşürücü süre dediğimiz sürelerde hakkı etkiler. Zaman aşımı olarak öngörülen sürenin dolması hakkı ortadan kaldırmaz, fakat korunması için kullanılan dava açabilme olanağını ortadan kaldırır. Böylece hak, hukuken korunabilir olma niteliğini yitirir. Buna karşılık hak düşürücü sürenin dolmuş olması hem dava hakkını hem de hakkın kendisini ortadan kaldırır. Örneğin, yeni medeni kanuna göre dernek üyelerinin dernek genel kurulu kararlarına karşı sahip oldukları itiraz hakkını, kararı öğrendikleri andan itibaren bir ay içinde ve herhalde karar tarihinden başlayarak 3 ay içinde kullanmaları gerekir. Bu süre içinde itiraz hakkının kullanılmaması bu hakkı ortadan kaldırır. Bu, hak düşürücü bir süredir. Böyle bir ayrım uygulamada önem taşır. Zaman aşımını mahkemeler kendiliğinden dikkate alamazlar. Buna karşılık hak düşürücü süreyi mahkemeler kendiliğinden dikkate alırlar. 317. Hakkı sona erdiren eylemler. Actions terminating rights. Hukuksal eylemler hakkı doğurduğu gibi hakkı ortadan kaldırabilirler. Örneğin, mirasçının kendisine miras bırakanı öldürmesi, miras hakkını ortadan kaldıran bir eylemdir. Eylemi yapanın bu sonucu düşünmemiş olması önemli değildir. Sonuç kendiliğinden doğar. 318. Hakkı sona erdiren işlemler. Exterminating rights. Bazı hukuksal işlemler nasıl hakkı doğuruyorsa, bazı işlemler de hakkı ortadan kaldırır. Var olan bir hakkı sona erdirir. İki taraflı hukuksal işlemlerde çoğu kez hukuksal işlem bir tarafa hak sağlarken diğer tarafın hakkını sona erdirebilir. Bir alım-satım işleminde satıcı malı alıcıya teslim eylediğinde alıcının mülkiyet hakkı doğar. Buna karşılık satıcının o şey üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer. Bir taşınmaz malın kamulaştırma yoluyla özel mülkiyet konusu olmaktan çıkarılması onun üzerindeki mülkiyet hakkına da sona erdirir. 3. Hakların edinilmesinde iyi niyet kuralı. Good faith in acquisition of rights. 319. Kavram, concept. İyi niyet içeriği olumsuz olan bir kavramdır. Dipnot. A. Atay, Medeni Hukukun Genel Teorisi, 1980, sayfa 406. M. K. Oğuzman, N. Barlas, Medeni Hukuk, 10. Bası, İstanbul, 2003, sayfa 156. B. Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 15. Bası, 2004, sayfa 173. Bu nedenle bir hakkın edinilmesine engel olan bir eksikliği bilen veya bilmesi gereken kimse iyi niyetli sayılmaz. Demek ki kural olarak iyi niyet insan zihninin belli bir durumunu gösterir. Bundan dolayı iyi niyete subjektif iyi niyet de denir. Aslında iyi niyetin temelinde doğru ve dürüst davranma düşüncesi vardır. Bir kimse bir hakkın elde edilmesine ilişkin hukuksal engeli bilerek hakkı elde etmişse doğru ve dürüst olarak davranmamıştır, iyi niyetli değildir. Dipnot. M. K. Oğuzman, Medeni Hukuk Dersleri, 1990, sayfa 154. E. Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, 1986, sayfa 289. 320. İyi niyetin koşulları. Conditions of good faith. Bir hakkın elde edilmesinde iyi niyetin olabilmesi için genel olarak üç koşulun gerçekleşmesi istenir. A. Ortada hakkın edinilmesine engel bir hukuksal eksiklik bulunmalıdır. B. Hakkın elde edilmesine engel hukuksal eksikliğin bilinmemesi gerekir. Hukuksal eksikliği bilerek hakkı elde etmek isteyen kimse kötü niyetlidir. C. Hukukumuzda bir hukuksal eksikliği kendisinden beklenen özen ve dikkati göstermediğinden dolayı bilemeyen kimse iyi niyetli sayılmaz. Burada gösterilmesi istenen özen ve dikkat normal bir insanın göstermesi gereken özen ve dikkattir. 321. İyi niyetin etkisi. Effect of good faith. Yasa bazı durumlarda ve özellikle bazı hakların edinilmesinde iyi niyeti korumaktadır. Örneğin, bir kimseye emanet olarak bırakılmış bir taşınır malı, o kimseden iyi niyetle satın alan kişiyi hukuk korumaktadır. Burada, mülkiyet hakkını devreden kişinin devir yetkisine sahip olmadığından haberi bulunmayan ya da bulunması gerekmeyen alıcı korunmaktadır. İyi niyetli kişiye karşı kimse sahip olduğu haktan fazlasını devredemez kuralı uygulanmamaktadır. Hukuk her zaman iyi niyetli kimseleri korumamaktadır. Örneğin, hukuksal işlem yapma yeteneğine sahip olmayan bir kimseyle hukuksal işleme girişen ve bir hak elde etmek isteyen kimse, karşı tarafın sezgin, parantez, temiz kudretine, ayırt etme gücüne sahip olmadığını bilmezse, hatta bilmesi gerekmese bile yapılan hukuksal işlem geçersizdir. İyi niyet sonucu değiştirmez. İyi niyetli kimseyi burada hukuk korumamaktadır. Sonuç olarak denilebilir ki ancak yasanın öngördüğü durumlarda ve ölçüde iyi niyet korunur. 322. İyi niyetin kanıtlanması. Proving of good faith. Bir kimseden iyi niyetinin kanıtlamasını isteme, onu yükümlü tutma, çoğu kez iyi niyetin koruyucu etkisini ortadan kaldırır. Bir kimsenin bir engeli bilmediğini kanıtlaması çok güçtür. Bu nedenle iyi niyetin koruyucu etkisinden yararlanacak kimse iyi niyetli olduğunu kanıtlamak zorunda değildir. Yalnız bu kişinin iyi niyetli olmadığı karşı tarafça kanıtlanabilir. İyi niyetini ileri süren kimse gereken özeni de göstermelidir. Gereken özeni göstermeyen kimse iyi niyetini ileri süremez. Bu durumda kötü niyetin olduğu varsayılacak ve bunu çürütme yükümlülüğü iyi niyetli olduğunu ileri süren kimseye düşecektir. Ayrım sonu, sayfa 201.